Ayrım 6, Mail'in Kara Ağaçları, Anatole France, sayfa 63. Vali birden ayağa fırladı ve Rahip Gitrel'i odanın bir köşesine iteledi. Pencerenin kenarında kulağına eğilerek, "Sevgili Gitrel," diye fısıldadı. "Bildiğiniz gibi Turkuan piskoposluk makamı boşalmış durumda." Papaz, "Monseigneur Duclos'un öldüğünü ne yazık ki duydum," diye cevap verdi. "Fransa kilisesi için büyük kayıp. Monseigneur Duclos alçak gönüllü olduğu kadar kıvanç duyulacak bir insandı. Aile içi din dersleri verirdi. Bu bakımdan çok becerikliydi. Üst seviyede papazlık eğitimi almıştı. Onu Orleans'la tanımıştım. Monsieur Duclos o zamanlar Saint-Over'in saygıdeğer papazlarındandı. Yakın dostluğunu benden esirgememiş, içten tavrıyla beni onurlandırmıştı. Zamansız ölümünü haber alınca derin üzüntü duymuştum." Sustu, dudaklarında büyük bir hüzün belirdi. Vali, "Söz konusu olan bu değil," dedi. "O öldü. Mesele onun yerini doldurmakta." M. Gitrel'in suratındaki ifade değişti. Şimdi tel dolaptan beslenerek semiren bir fareye benziyordu. Yüz yuvarlak gözleri küçülmüştü. Vali devam etti. "Sevgili Gitrel, tabii biliyorsunuz, bu iş beni hiç ilgilendirmiyor. Piskoposları atayan ben değilim. Tanrı'ya şükürler olsun. Ne Adalet Bakanı, ne Papalık Elçisi, ne de Papayım." Gülmeye başladı. "Gerçekten Papalık Elçisi ile ilişkiniz hangi düzeydedir?" diye sordu. "Sayın Vali, Papalık Elçisi bana Papa'ya bağlı ve ona saygılı bir çocukmuşum gibi şefkatle yaklaşır. Ama özel bir muamele göstermesini beklemem. Bununla övünmem. Silik bir yerde bulunuyorum ve öyle kalmaktan memnunum. Sevgili rahip, bu işten söz etmemin sebebi tabii aramızda kalacak değil mi? Turkuan'a benim il merkezinden bir papazın gönderilmesi. Büyük Papaz Okulu Müdürü Rahip Lantay'ın adının geçmesi işime geliyor. Adaylığı hakkında özel bilgiler almam gerekir. Kendisi sizin de müdürünüz. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?" M. Gitrel gözlerini indirerek cevap verdi. "Sayın Rahip Lantay'ın piskoposluk makamında bir zamanlar aziz mertebesine yükselmiş, havari Lupa'ya yaraşan şekilde oturacağı kesin. O havari ki üstün erdemlere sahipti, kutsal yazıları dile getirirken değerli niteliklerini sergiliyordu. Rahip Lantay'ın büyük perhiz günlerinde Saint-Exupéry'de verdiği vaazlar anlatım gücü ve fikir akışı bakımından haklı olarak çok değerlidir. Kabul etmek gerekir ki verdiği öğütlerden birkaçı tam anlamıyla ruhunda mevcuttur. Hatta çekinmeden diyebilirim ki o öğütlerde kutsal yağ bulunuyorsa, yani o kutsanmış ve kokulu yağ, salt onun kalplere nüfuz edeceğinden eminim. Saint-Exupéry papazı, M. Lantay'ın Galyalıların büyük havarisine yaraşır şekilde vaaz verdiğini ilk kez kendisi açıklamıştır. Ancak konuşmacının çağdaş tarihe ilişkin görüşlerinden pek hoşlanmamıştır. İtiraf etmek gerekir ki M. Lantay hala sönmeyen küllerin üzerine yürümekten çekinmiyor. Bilim, yetenek ve dindarlık bakımından üstüne yoktur. Ne yazıktır ki hiyerarşide en yüksek basamaklara çıkmaya layık olan bu papaz, sürgüne gönderilmiş bir aileye mensup olmasının afişe edildiğini sanıyor. Üstelik o ailenin nimetlerinden yararlanmıştır. Bu nedenle prensipli olması övgüye değer ama böyle şeylerden etkilenmesi aşırıya kaçmasına neden oluyor. Parisli bir kontes tarafından kendisine verilen lal renkli sırmalı Imitation de Jesus adlı yapıtın bir nüshasını sergilemekten zevk alıyor. Sadakatini ve minnettarlığını şatafatlı sözlerle açıklamaktan geri kalmıyor. Ve ne talihsizliktir ki böyle güzel bir deha belki bağışlanabilir ama kendini beğenmişlik onu daha da ileri götürüyor ve Monseigneur Başpiskopos'un yanında alenen ağza alınmayacak sözler sarf ettiriyor. Heyhat, benim sesim duyulmasa da Mail'in bütün ağaçları Monsieur Lantay'ın ağzından dökülen bu sözleri Edebiyat Fakültesi Konferanslar Üstadı Monsieur Berger'in huzurunda tekrarlayacaklardır. Efendimiz İncil'deki yoksulluğu bir tek zeka gözlemleyebilir. Böyle sözler söylemeye adet edinmiştir. Efendimiz ufak tefek boyuna rağmen son papazlık rütbesi töreninde büyük bir soylulukla üstünde taşıdığı papazlık nişanlarıyla göründüğü zaman bu rahibin şu sözleri işitilir. Altından psikoposluk asası, ormanın psikoposu. Damdan düşer gibi konuşarak Monseigneur'ün ihtişamına gölge düşürmektedir. O ihtişam ki Monseigneur Charlot onunla ofislerini süslemekten zevk alır, resmi yemeklerde aynı görkemli düzene özen gösterir. Özellikle ordunun 9. alay komutanı generale verdiği akşam yemeğinde siz de bu ihtişama dikkat etmişsinizdir. Zira siz de davetliydiniz. Üstelik valilik ve psikoposluk arasında mükemmel bir uyum vardır. Ne var ki bu uyum, Monsieur Lantaine'i rencide etmekte, hem kilisenin hem de devletin rahatsız olduğu üzücü anlaşmazlıkları diline dolamaya meraklı görünmektedir. Üstelik Aziz Paul'ün temel kurallarını ve Aziz 13. Leon'un verdiği bilgileri hiçe sayarak bu merakını tatmin etmeye çalışmaktadır. Ağzıyla dinleme adeti olduğundan, vali ağzını kocaman açarak patladı. Şu Lantaine'in içine berbat bir papaz ruhu işlemiş. Ne istiyor benden? Benim ne tarafımı beğenmiyor? Yeterince hoşgörülü ve liberal değil miyim? Papazlar ve rahibeler elini kolunu sallaya sallaya manastırlara, okullara girerlerken gözlerimi yummadın mı? Cumhuriyetin temel yasalarını gözümüzü kırpmadan uygularken onları bu yasalardan vareste tuttuk. Ama papazlar yola gelmez. Siz hepiniz aynısınız. Sizi ezmedikçe biz eziliyoruz diye yaygara yapıyorsunuz. Peki şu sizin Lantaine benim hakkımda ne diyor? Sayın Vali Worm Clavelen aleyhine açıkça dil uzatılmaz. Ama Monsieur Lantaine gibi uzlaşmaz bir kafa sizi bağışlamıyor. Ne masonluğa girmenizi ne de Yahudi kökenli oluşunuzu hoş görüyor. Vali sigarasının külünü silkeledi. Yahudiler benim dostlarım değil. Yahudi dünyasıyla ilgim yok. Ama merak etmeyin sevgili rahip. Kalıbımı basarım. Monsieur Lantaine, Turkuan psikoposu olamaz. Onu hezimete uğratırım. Bürolarda yeterince nüfuzum var. Beni iyi dinleyin Gitrel. Hayata başlarken meteliğim yoktu. İlişkiler kurdum. İlişkiler neredeyse servet değerindedir. Çok sayıda iyi ilişkilerim var. Bürolarda Monsieur Lantaine'in bozguna uğraması için elimden geleni yaparım. Zaten karımın Turkuan psikoposluğu için bir adayı var. Bu adayı sizsiniz Gitrel. Bu söz üzerine rahip Gitrel gözlerini indirip kollarını kaldırdı. Ben mi? Huzurlu Lou'yu kutlulaştıran makama, güneyli Galyalıların son derece dindar havarilerinin makamına benim oturmam. Madame Worm Clavelen böyle mi düşünüyor? Sevgili Gitrel, ayin başlığını sizin taşımanızı istiyor. Sizi temin ederim ki bir adama psikopos yapacak gücü var. Cumhuriyete cumhuriyetçi bir psikopos kazandırmaktan ben de hiç gocunmam. Anlaştık sevgili Gitrel, başpiskoposla ve papalık elçisiyle görüşün, karım ve ben büroları hallederiz. M. Gitrel ellerini bitiştirmiş mırıldanıyordu. Antik ve saygıdeğer Turkuan makamı. Sevgili rahip, orası 3. sınıf bir psikoposluk. Sıradan bir mevki. Ama bir yerden başlamak lazım. Bana bakın, yönetimde ilk başlangıcımı nerede yaptım biliyor musunuz? Sire'de. Doğu Pireneler'de. Sire'de vali yardımcısıydım. İnandınız mı? Ama gevezelik yaparak vakit kaybediyorum. İyi akşamlar Monsieur. Vali papazı elini uzattı. M. Gitrel, Tintelier Caddesi'nin Yılan Kahve yoluna daldı. Sırtı kamburlaşmış, gösterişsiz yürüyor, bilgince girişimlerde bulunmayı düşünüyordu. Ayin başlığını takıp psikoposluk asasını elinde tutacağı gün gözlerinin önüne geldi. O gün geldiğinde kilisenin başlıca kişisi olarak sivil hükümete direnmeyi ve masonlarla mücadele etmeyi kafasına koydu. Özgür düşüncenin ilkelerine, cumhuriyete ve devrime lanet okuyacaktı. 9. Liberal'de yayımlanan bir yazı, şehrin bir dişi peygambere sahip olduğunu bildirdi. Bu, Mademoiselle Claude deniyordu. Babası çiftçilik hizmetkarlarına iş bulan bir acentede çalışırdı. 17 yaşına kadar Mademoiselle Denion'un akıl ve sağlığının arızalı olduğunu en dikkatli gözlemci bile anlayamamıştı. Etli butlu, sarışın, kısa boylu bir kızdı. Ne güzel ne çirkindi ama hoştu, neşeli bir karaktere sahipti. Liberal şöyle yazıyordu. İyi bir burjuva eğitimi almıştı ve hiç abartısız sofuydu. 18'ine girerken 3 Şubat 1890'da akşam saat 6'da yemek odasında masaya örtü seriyordu. Annesinin kendisine şöyle seslendiğini sandı. Claudine, odana git. Odaya gitti ve kapıyla yatak arasında kocaman bir ışık gördü. Işığın içinden bir ses işitti. Claudine, bu ülkenin tövbe etmesi lazım. Bu onu felaketlerden koruyacaktır. Ben Fransa kraliçesi Azize Redogondum. Odaya gitti ve kapıyla yatak arasında kocaman bir ışık gördü. Işığın içinden bir ses işitti. Claudine, bu ülkenin tövbe etmesi lazım. Bu onun felaketlerden koruyacaktır. Ben Fransa kraliçesi Azize Redejon'um, diyordu ses. O sırada Mademoiselle Danua aydınlıkta ışık saçan bir yüz fark etti. Altın bir taç ve değerli taşlar taşıyordu. Bundan böyle Azize Redejon her gün Mademoiselle Danua'yı ziyarete geliyordu. Mademoiselle onun sırlarını keşfediyor, olacakları önceden haber verdiğini görüyordu. Çiçek açan bağların don olaylarından büyük zarar göreceğini önceden söylemiş, Saint Agne papazı Merun'un Paskalya bayramını görmeden önce gözlerini yumacağını bildirmişti. Gerçekten saygıdeğer Merun, kutsal perşembe günü öldü. Azize Cumhuriyet döneminde dehşet verici şeyler yaşanacağını ineliyordu. Fransa yangınlar, su baskınları, katliamlarla çalkalanacaktı. Tanrı imansız halkı cezalandırmaktan bıkıp usanmıştı ama yine de bir kral sayesinde o halka refah ve huzur getirecekti. Azize hastalıkları teşhis ederek iyileştiriyordu. Ondan esinlenen Mademoiselle Danua, yol bekçisi Joblin'e bir merhem bulmuş, dizindeki yarayı iyileştirmişti. Bu sayede Joblin işinin başına dönebilmişti. Danua ailesi Saint-Oxypierre meydanında tramvay durağının yanında otururdu. Etrafa yayılan bu mucizeler bir sürü meraklıyı onların apartmanına çekmişti. Genç kız, din adamları, emekli subaylar ve hekimler tarafından incelendi. Azize Radejon'un sözlerini yinelerken sesinin daha ağırlaştığı, yüzünün sertleştiği ve organlarının katılaştığı sanıldı. Kullandığı deyimlerin bir genç kızın ağzından çıkacak olan şeyler olmadığı ve söylediği sözlerin doğal anlamda anlaşılamadığı dikkat çekti. İlkin kayıtsız kalan ve işi alaya alan Vali Worm Clavelen bu telkinleri çok geçmeden endişeyle izledi. Olağanüstü bir başarıydı bu. Zira genç kız, Cumhuriyet'in sonunun geldiği ve Fransa'nın Hristiyan monarşisine geri döneceğini bildiriyordu. May Worm Clavelen, Elsie'nin skandallarla çalkalandığı dönemde yönetime girmişti. Elsie de başkan o tarihte greviydi. Vali Worm Clavelen o tarihten bu yana kokuşmuş olaylara tanıklık etmişti. Bunlar sık sık örtbas edilen ve yeniden ortaya çıkan skandallardı. Durum meclisin ve kamusal iktidarların aleyhine işliyordu. Valiye doğal görünen bu manzara ruhunda derin bir hoşgörü duygusu uyandırıyor, aynı duyguyu bütün yönetilenlere yayıyordu. Kendi il merkezinden bir senatör ve iki milletvekili adli kovuşturmaya uğramıştı. Partisinin en etkili kişileri olan mühendisler ve maliyeciler ya hapse atılmışlar ya da kaçmışlardı. Bu olaylara rağmen halkın Cumhuriyet rejimine bağlı kalmasından memnundu. Onların ne yaltakçılık etmelerini ne de saygı göstermelerini bekliyordu. Böyle şeyler ona göre bayatlamış eğilimlerdi ve yok olan bir çağın boş simgeleriydi. Nitekim olaylar dar kafalılığını da doğal olarak genişletmişti. Bu acayip şeyler ruhuna işlemiş, onları daha kolay sindirir hale gelmiş, hafife alarak gülümseyip geçmişti. Bölgesinde seçim komitelerinin biricik gerçek otoriteyi temsil ettiğini kabul ederek, onlara hoş görünmeye çalışarak içtenlikli bir dirençle itaat ediyordu. Emirlerini uyguluyordu ama o emirleri yumuşatmadan bunu yapıyordu. Nihayet zaten oportunist olduğundan liberal ve ilerici de olmuştu. Ne söyleniyor, ne yapılıyorsa hiç aldırış etmiyordu. Ama aşırılığa kaçmak bakımından son derece ciddiydi ve namuslu memur tavrını elden bırakmıyordu. Nitekim hükümetin küçük düşmemesine özellikle dikkat ediyor, bakanlar dostlarından düşman kazanırlarken onların hem gücünü hem huzurunu yine kendisi güvence altına alıyordu. Hükümet ve muhalefet gazetelerinin mali konularda aynı şeyleri yazmaları hoşuna gidiyordu. Bütün saygınlıklarını yitirmişlerdi. ne övgüye ne sövgüye değerdiler. Yalnız sosyalist taraf kirlenmemiş olduğundan daha acımasızdı. Ama o da çok zayıftı. Saldığı korku kişileri hükümete yaklaştırıyordu. Sonuçta vali Worm Clavelen İçişleri Bakanı'nı büyük bir içtenlikle bilgilendiriyor ve siyasal durumun bölgede mükemmel olduğunu söylüyordu. Gel gelelim, Saint-Exupéry Meydanı'nın dişi peygamberi işleri karıştırmıştı. Çenesini tutmuyor, Azize Radejonda'nın kehanetlerini aktarıyordu. O kehanetlere göre hükümet düşecek, millet meclisi dağılacak, cumhurbaşkanı istifa edecek ve çamura saplanan rejimin sonu gelecekti. Liberalden daha etkileyiciydi ve daha çok ses getiriyordu. Üstelik liberal pek ilgi çekmiyordu. Oysa Mademoiselle Danois bütün kenti başına toplamıştı. Ruhban sınıfı, şişkin mülkiyet, soylu sınıf ve dinci basın onun sözleriyle yatıp kalkıyordu. Azize Radojon, cumhuriyet düşmanlarını kendi safına topluyor, tutucuları bir araya getiriyordu. Bu kişiler saldırgan bir tutum sergilemiyorlardı ama yine de bunun hiç gereği yoktu. May Worm Clavelen bir Paris gazetesinin bu haberi kulaktan kulağa yaymasından özellikle korkuyordu. Kendi kendine, o zaman iş skandal boyutlarına varacak, benim de bakan tarafından azar işitmeme neden olacak diye düşünüyordu. Mademoiselle Danois'u tatlı dille susturmanın yollarını aramaya karar verdi. Ve ilkin ailesi hakkında bilgi edinmeyi düşündü. Aile şehirde pek dikkat çeken birilerinden oluşmamıştı. Danois'lar silik insanlardı. Mademoiselle Claude'un babası bir iş bulma bürosu işletiyordu. Öteki bürolardan farklı sayılmazdı. Adı ne kötüye ne iyiye çıkmıştı. Efendiler ve iş arayanlar ondan şikayet ediyorlar ama yine de ona başvuruyorlardı. 1871'de Danois Paris Komününü desteklemiş, Saint-Exupéry Meydanı'nda onu ilan etmişti. Daha sonra Dominiken tarikatinden 3 rahibin jandarma tarafından silah zoruyla işten atılmalarına direnmiş ve tutuklanmıştı. Ateşli bir karakteri, zayıf bir ruhu vardı. Dürüst biri olduğuna inanılırdı. Anne bir nadaldı. Nadallar Danois'lara oranla daha göze batan insanlardı. Küçük tarımsal mülkiyete sahiptiler ama hepsi kayda değer kişilerdi. Mademoiselle Claude'un teyzesi olan bir Nadal kadını hezeyan geçirmiş, birkaç yıl boyunca sağlık kuruluşuna yatırılmıştı. Nadallar sofu insanlardı ve dinci bağlantıları vardı. May Worm Clavelen daha fazla bilgi edinemedi. Bir sabah genel sekreter May Lacrell ile bu konuda görüştü. Genel sekreter bölgenin eski bir ailesine mensuptu ve havaliyi iyi tanırdı. Sevgili Lacrell dedi. Şu meczup kızın işini bitirmek lazım. Zira Mademoiselle Denova'nın deli olduğu besbelli. Lacrell uzun sarı bıyıklarıyla özdeşleşen bir çeşit gururla ağır ağır cevap verdi. Sayın Vali, bu bakımdan herkes aynı şeyi düşünüyor ve pek çok kişi Mademoiselle Denova'ya iyi saatte olsunların geldiğine inanıyor. Aslında Lacrell, Azize Radojon'un her sabah onu ziyarete gelip dertleştiğine ve devlet başkanı ile hükümeti çamurun dibine batırdığına pek aklınız yatmaz sanırım. Ancak Lacrell olayın biraz abartıldığını düşünüyordu. Böyle olağanüstü bir olayı kötü niyetliler istismar ediyorlardı. Aslında gerçekten olağanüstü bir şeydi. Çünkü Mademoiselle Denois, onulmaz hastalıkları iyileştiren ilaçlar bulmuş, yol bekçisi Joblin'i ve Favreau adında eski bir mübaşırı tedavi etmişti. Hepsi bu kadar değil, bazı olayları önceden haber veriyordu. Hatta bir olayı doğrulayabilirim Sayın Vali. Geçen hafta Mademoiselle Denois şöyle dedi. Noizel'de Pebu tarlasında gömülü bir hazine vardı. Belirtilen yer kazıldı ve bir yeraltı mağarasının ağzında büyük bir döşeme taşı bulundu. Vali, boş ver canım diye bağırdı. Azize Radajon, mümkün değil ki. Durdu, düşünceli düşünceli susmuştu. Ama merak içindeydi. Hristiyan Galya'nın mukaddesat bilimini ve ilk çağdan kalma ulusal yapıtlarımızı derinliğine bilmiyordu. Ama öğrenciyken sınıfta tarih dersi kitaplarını incelemişti. Gençlik anılarını zorlayarak Azize Radojon, Aziz Louis'nin anası olmuyor mu diye sordu. Geleneksel bilgisi daha fazla olan Melacrel bir an bile duraksamadan "Hayır" dedi. "Aziz Louis'nin anası Blanche de Castile'dir. Azize Radojon daha eski bir kraliçedir. İyi de şu kızın il merkezinde rezalet çıkarması kabul edilemez. Hem siz sevgili Lakren, bunu babasına açıklamalısınız. Yani şu Denoa demek istiyorum. Kızının kaba etlerine vura vura odasına kilitlemeli. Lakren galyalı bıyıklarını kıvıra kıvıra, sayın vali dedi. Şu genç Denoa'yı gidip görmenizi tavsiye ederim. İlginç bir kız. Bütünüyle özel bir seans verir size. Bunu nasıl düşünürsünüz Lakren? Ben mi? Ben gideceğim ve hükümetimin çamura sıvandığını bir yumurcağa söyleteceğim, öyle mi? Vali Worm Clavelen saf adam değildi. Dinleri salt idari yönden göz önüne alırdı. Yabancı akrabalarından miras olarak hiçbir inancı devralmamıştı. Yerel özellikleri olduğu gibi batıl inançlara da yabancıydı. Ruhu hiçbir topraktan geleneksel gıda almamıştı. Boş, renksiz ve özgürdü. Metafiziği yetersiz görür, içgüdüsel eylemi onaylamazdı. Ona göre tek geçerli olan şey elle tutulur gerçekti. İyi niyetli bir pozitivistti. Montmartre kafelerinde politikacı kimyagerlerle bira içtiğinden bu yana içinde bilimsel yöntemlere karşı bir hayranlık uyanmış, aynı düşünceleri localarda mason eğitimcilere öğütlemişti. Politik entrikaları ve yönetimsel girişimleri deneysel sosyolojiyle süslemeye bayılırdı. Bilimin kendisine yararlı olduğunu gördükçe ona daha çok değer veriyordu. İçtenlikle bilgini sosyoloğu gerekli kılan olgulara mutlak inanmayı savunurum diyordu. Bunun içindir ki salt olgulara inanırdı. Gayipten haber veren bu kız olayında da kafası karışmaya başlamıştı. Hemen pozitivizm öğretisine başvurdu. M. Lacrel ona şöyle demişti. Bu genç kız bir yol bekçisini ve bir mübaşiri iyileştirdi. Bunlar birer olgu, bir hazinenin yerini tarif etti. Orada gerçekten bir döşeme taşı bulundu. Taş bir yeraltı mağarasının ağzını kapatıyordu. Bu bir olgudur. 6. ayrımın sonu, sayfa 74.